Ayrım 30.
Kızların olduğu kadar oğullarına da üzülüyordu. Herman kansızlık çekiyor, uzun süre yaşayamayacaktır. Edward öldü, Karl ise... Bu çağda yetenekli çocuklara sahip olmaktan daha kaygılandırıcı bir şey yok. Bu çocuğa her zaman endişeyle bakmışımdır. Sonu kötü olacak. Daha çocukken her şeyi çok iyi anlıyor ve karşı çıkıyordu. Böyleleri devrimci oluyor diye söze karıştı şişmanlamış olan Hamaher. Kısa bir süre önce evlenmiş olan Hamaher, Töton perçemini kesmiş, kilise sorumluluğu için adaylığını koymuş, her tür imkanıyla kasabalıları uslu olmak için verdiği kararın kesin olduğuna, delikanlılık çağındaki tüm yanlış fikirleriyle her türlü bağı keseceğine inandırmaya çalışıyordu. Hayır diye gürledi Montini köşeden. Hayır Hamaher, siz sadece Karl Marx gibi delikanlıların ortalama bir insan olmadığı konusunda haklısınız. O ya bilgi yolunda çok yüksek bir zirveye ulaşacak ya da havalı saçmalıklar zırvalayarak ve yüce olan her şeyi reddederek kendisini bitirecek. Ben ona hiçbirini dilemiyorum. Adaletin ve doğruluğun savaşçısı olsun. Çok bilmiş profesörler dedi havalı öğretmene anlamlı bir bakış fırlatarak zaten gereğinden çok var. Almanya'da hayal kırıklığına uğramışların sayısı da daha az değil. Diye tamamladı sözünü başlığı göstererek. Montini, siz çekilmezsiniz. İhtiyarlığınızda bile 18 yaşındakilerin tazeliğine ve ateşliliğine sahipsiniz. Bu da ruh ve zekanızın o zamandan beri hiç ilerlemediğini gösterir, dedi Wittenbach takma dişlerini çarparak. Ben size söylüyorum ki, Heinrich Marx bu duygusal kalpli adam tam zamanında öldü. Oğlu babanın ideallerine cevap vermiyor. Bu da arkadaşımız için en büyük darbe olurdu. Karl'da eleştirinin ve isyanların şeytanı gizlenmiş diye devam ediyordu Wittenbach. Bunu uzun süre önce ona tarih ve yüce şaire karşı aşkı öğretirken fark ettim. İnsanın onun çengellere dönüştürmüş binlerce çizgiden ibaret yazısına bakması, onun düşünce tarzına girmesi, onun tehlikelere atıldığı konusunda şüphe duymamak için yeterli. Daha bıyığı yeni terlemişti. Girondenleri eleştirmeye cesaret ettiğinde ve bana kurnazca sorular sorduğunda. Jeremy Bentham'a tamamen aykırı olan bir fikri ortaya atmaya cüret etti. Bunu pek fazla insan yapamaz. Montini'nin tüm falcılıklarına rağmen eğer bu çocuk iyi bir Prusya memuru veya bilim adamı olmazsa sonu çok kötü olacak. Ben sadece hukuk danışmanı Marx'ın tanrılaştırdığı oğlunun akıbetini göremeyeceği için çok mutluyum. Heinrich ümit dolu öldü. İhtiyar sustu. Maalesef bizim kahraman Trier'imiz birkaç yüzyıldır bir tek büyük adam bile çıkaramadı. Zaten genel olarak bizim çağımız pigme çağı. Soruyorum size, nerede günümüzün Friedrich'i, Napolyonlar, Goethe, düşüşün hüzünlü manzarası? Doğrusunu söylemek gerekirse ben üzülmeden öleceğim arkadaşlar. Ah zavallı Trier, ah eski zamanlar. Aradan birkaç gün geçti. Heinrich Marx'ı tepenin altındaki mezarlığa gömdüler. Bürgengasse'nin kapıları yine sıkıca kapandı. Henriette daha küçük bir ev arıyor, noterle uzun pazarlıklar yapıyordu. Bağlarını dolaşıyor, her zamankinden çok daha hararetle iş yapıyordu. Tüm ev işleri ona kalmıştı. Berlin'e geri dönmeye hazırlanan Karl, nişanlısından ayrı kalmamaya çalışıyordu. Nişanlıların nişanı artık gizli tutulmuyordu ve bundan böyle her şeyi görmeyi bilen dedikoduculara, hiç ayrılmayan aşıklara deliklerinden sessizce bakmak kalıyordu. Kinlenenlerin ve kıskananların dedikodularını engellemek için Sophie, erkek kardeşi ve kız arkadaşı şehir dışı gezilerine çıktıkları zaman onlarla birlikte gidiyordu. Mayıs bitmek üzereydi. Yeni gelen bir İsviçreli, Simenonstrasse'de küçük bir bahçede bir aile pastanesi açmıştı. Trier bayanları ahlak kurallarının orada ciddi bir şekilde yerleştirmiş olduğunu görünce kızlarını getirmeye başladılar. Muhteşem bezeler, katmerli Napolyonlar ve kaymaklı pastalar Jenny ve Sophie'yi aynı şekilde oraya çekiyordu. Karl burada onlarla birlikte ikindi kahvesini ve prosunu büyük bir zevkle içiyordu. Çok geçmeden pastanenin gerçek işlevini anladı. Jenny ile birlikte gördükleriyle eğleniyorlardı. Pratik görüşlü anneler Smenonstrasse'deki bahçeyi kısa bir süre içerisinde yerel bir evlilik pazarına çevirdiler. Kaymaklı kahve ve tatlı için ödenen para sadece görüşme ve ticaretin yapıldığı yere verilen üstü kapalı bir rüşvetti. Genç veya geçkin koca adayları buraya dünürler tarafından davet ediliyordu. Onlara önerilen gelin adaylarını inceleyebiliyor, evliliğin getireceği avantajları konuşabiliyorlardı. Bu komik, can sıkıcı ve çirkin bir manzaraydı. Jenny ve Karl bahçenin bir köşesinden fısıldaşan, havalı, yapmacık insanları seyrediyorlardı. Karl her zaman olduğu gibi gergin bir şekilde düşünürken hayret içerisinde kalırken gözlerini kısıyordu. Aynı durumlar karşısında Jenny'nin zaten büyük olan gözleri ise fal taşı gibi açılıyordu. Ne kadar iğrenç bir dünya, hayvanat bahçesi diyordu Jenny. Trier tüccarları domuz ve üzümleriyle yaptıkları kadar kızlarıyla da iyi ticaret yapıyorlar. Zavallı kızlar. Onlar bunun farkında değiller. En iğrenç olanları da çöp çatanlar. Oradaki şişman cadıya bak. Bu arada cadılar zayıf olmak zorundalar mı? Görünüşe göre hayır. Mesela bu şişman. İkisi de gülüyordu. Kar sabırsızca nişanlısının şemsiyesini alıyor ve arkasına gizlenerek Jenny'nin karşı çıkmasını aldırmadan onu öpüyordu. Karl akşamları Roma sokağından eve dönüyordu. Birbirlerine söylemek istedikleri her şeyi söylemiş gibi görünüyorlardı. Ama hayır, Karl her zaman aynı yetersiz kalındığı duygusuyla ikisi içinde çok önemli olan bir şeye değinmedikleri hissiyle eve dönüyordu. Her zaman olduğu gibi Jenny'yi o ana kadar düşündüğünden daha güzel ve akıllı buluyordu. Jenny onun için aşk gibi sonsuz bir şeydi. Ama Jenny'nin bugün söyledikleri onu çok şaşırtmıştı. Kasım ayında bana gönderdiğim mektubu okuduktan sonra Hegel'i tanımaya karar verdim. Senin bildiğin her şeyi bilmek istiyorum. Senin ilgilendiklerinle yaşayıp düşüncenin yollarını anlamak istiyorum. Karl son derece şaşırmış ve cevap verememişti. Ne yapacaktı Hegel'i? Karşısında hiç tanımadığı bir Jenny duruyordu. Gelecekte Karl'ın eşi olacak bir kızın felsefe bilmesine gerek var mıydı? Karl çok bilmiş eteklileri sevmiyordu. Berlin'de Bauer'in yanında böylelerine nadiren rastlamıştı ama Jenny, onun bir erkek gibi derin ve ciddi zekası, kadınsı görünüşü ve davranış tarzı muhteşem bir uyum. Onun için bilgi, Karl'la savaşmak için bir silah değildi. Karl bunun harika bir şey olduğunu düşündü. Sevgilisinin ismini her türlü tekrarlıyordu. Jenny, Jennyhen, Jenhen. Merdivenden ikinci kattaki odasına çıkarken annesinin odasında sesler duydu. Yarı açık kapıdan ipek giysili, şişman, çıkık bir sırt gördü. Ne vereceksiniz ona? Bizim durumumuz çok kötü ama ben yine de ona çamaşır ve ek olarak iki oda için mobilya vereceğim. Çok az Bayan Marx. Bununla doktor veya hukukçu çekemezsiniz. Bu zamanda onlar para ve sadece para istiyorlar diyordu çöpçatan. Dışarı diye bağırmaya başladı delikanlı sinir krizi içerisinde. Onun bu patlamaları Henriette'i çocukluğundan beri korkuturdu. Ne satıyorsun diye bağırdı annesine çöpçatan korkudan dışarı sıvışınca. Kendisini zor tuttu. Alt dudağı hala titriyordu. Şaşıran ihtiyar annesi ona mırıldanarak Sophie veya diğerini Tanrım evimiz evde kalmış kızlarla dolu diye cevap verdi. Annesiyle yaptığı korkunç kavgadan sonra Karl evde daha az zaman geçirmeye çalıştı. Berlin'e dönme günü yaklaşıyordu. Jenny ile onu yeni uzun bir ayrılık bekliyordu. İkisi de ayrılık vakti yaklaştığı için acı çekiyordu. Karl artık babasının ölmesiyle Brücken Gasse'de sonsuza dek kaybettiğini Westfalenlerin evinde buluyordu. Jenny'nin ailesi evlenmelerine izin verdikten sonra Marx'a kızlarının odasının kapısı açıktı. Küçük bir tırmanışla Karl odaya kadar ulaşıyor, dikkatlice boyanmış kapıyı çalıyor ve dar bir koridordan geçerek kızın küçük çalışma odasına giriyordu. Odanın pencereleri bahçeye bakıyordu. Çerçevelerin iki yanından aşağı doğru inen, pervazın iki tarafından atlas kurdelelerle tutturulmuş hafif sarı tül, yerdeki açık renkli tahtaları altın rengi veriyordu. Fazla büyük olmayan masanın üzerinde amurlu eski Sakson vazolar, taş, ağaç ve porselenden yapılma küçük biblolar arasında kitaplar vardı. Bu bibloları sık sık evden uzakta kalan Ludwig Westphalen getirmişti. Her zaman açık olan piyanonun üzerinde notalar, başlanmış bir örgü ve yaprak döken çiçekler vardı. Duvarlarda sık aralıklarla asılmış yuvarlak çerçeveli resimlerden güzel kadınlar ve yakışıklı erkekler bakıyordu. Giysileri ve saç modelleri en azından 200 yıl öncesine aitti. Bunlar Jenny'nin cesur atalarıydı. Nineler, amcalar, halalar ve dayılar. Jenny bu atalar hakkında nesilden nesile aktarılan hikayeleri biliyordu. Her biri hakkında Karl'a bir şeyler anlattı. Bu genç Archibald Argyll. İskoçya'nın unutulmuş bir köşesinde babasının topraklarında çok kötü bir çocukluk geçirmiş. Babası Cromwell yandaşıymış ve oğlunu asker ruhuyla yetiştirmeyi hayal ediyormuş. Püriten ordularının bir askeri gibi eğitmek istiyormuş oğlunu ama devrim yapılamamış. Zaten delikanlı da babasının kahramanlık yapma hayallerini gerçekleştirecek türden biri değilmiş. Dudaklarına, yumuşak hatlarına bak. Ressam ondaki eğlence düşkünü, iradesiz soyluyu hissetmiş. İkinci Karl, ihtiyar Argyll'e ölüm cezası vermiş ve topraklarına el koymuş. Genç Archibald öksüz kalmış. Doğa ve İskoç can sıkıntısına tok olan Archibald, Londra'ya gelmek için yola koyulmuş. Orada büyük bir zevkle siyah püriten elbiselerini, tahta tekrar çıkmış olan Stuart'ın hizmetçilerinin süslenerek giydikleri işlemeli rengarenk komizoluyla değiştirmiş. Sarayın yağcılığına kanıp kralın kendisine geri vermeyi vaat ettiği zenginliğe aldanmış ve İngiliz tacına bağlı kalmaya ant içmiş. Marki Argyll hainlik ettikten sonra 20 yıl boş bir hayat sürdürmüş. İngiliz başkentinde savurganlığıyla, ayyaşlığıyla, düellolarıyla ve uzak ülkelere yaptığı gezilerde çok sayıdaki macerasıyla ünlüymüş. Peki ne olmuş senin atanın sonu diye ilgiyle sordu Karl. Kötü olmuş sonu. Zaten başka türlüsü de olamazdı. Şımartılmış bir çocuk gibi ona ailenin yanında dantelli süslü yatakta, gösterişli simli kumaş yorganın altında sakince ölebilme koşulları hazırlamışlar. Ama 1681 yılında Argil, York prensinin kinini üzerine çekmiş. Ona iftira atıp ölüm cezasına çarptırmışlar. Cesur serüvenci. Ama arkadaşları kaçmasına yardım etmişler. O andan itibaren Archibald'ın sorumsuz karakteri ve tüm davranışları değişmiş. İçine kapanık ve dindar biri olmuş. Perçemini kesmiş. Hemen hemen rahip elbiselerine benzeyen koyu renk elbiseler giymiş. Ama beline yine de kılıcını asmış. İkinci Jacob dönmesine izin verince Londra'dan geçerek Edinburgh'a gitmiş ve kısa bir süre içerisinde hükümete karşı bir hareket hazırlamış. İskoç isyancıları oğulda babanın tekrar canlandığını görmüşler. Babanın ismi hala bir isyan simgesiymiş. İngiltere ile yapılan savaşta çok iyi bir asker olarak anılmış ama İskoç çok güçlü komşusunu yenememiş. Archibald esir alınmış ve 1685 yılında Edinburgh meydanında asılmış. Jenny hikayesini bitirip Carl'ı yalnız bıraktı. Carl yarı açık kapıdan onun küçük yatak odasını görüyordu. Orada üzerinde küçük şişeler, el işi sepeti, aynalı küçük bir masa, tül perdenin arkasında dar bir genç kız yatağı, yatağın önünde, yerde, üzerinde ailenin sevgilisi olan art niyetli uykulu bir kedinin olduğu küçük bir kilim vardı. Carl bu küçük yatak odasına giremiyordu. Jenny utangaç bir şekilde gülümseyerek kapıyı kapattı. Delikanlı her biri bir efsane olan minyatür ve portrelere döndü. Westphalen ailesi köklü ve kalabalık bir aileydi ama Anna Campbell of Orchard ne kadar da güzel bir kadındı. Katolikliğe karşı isyan eden kocası daha henüz 30 yaşındayken heretik sayılıp ateşte yakılmış. Ama güzellik yarışmasındaki birincilik çoktan toprak olmuş Ludwig Westphalen'in annesi Jenny Wishart of Pitaro'ya aitti. Karl nine ve torun arasında benzerlikler bulmaktan zevk alıyordu. Aynı seçkin düzgün duruş, aynı narin yapı ve hatlar. Sadece İskoçyalı Pitaro'nun saç rengi farklıydı, daha açıktı. Burada karısının yanında Braunschweig posta müdürünün oğlu Jenny'nin dedesi Christian Heinrich Philipp Westphal duruyordu. Jenny onun hayat hikayesini en küçük ayrıntısına kadar anlatmıştı. Carl bu hırslı, başarılı insanın sade, sevimli yüzüne bakarken dinlediği öyküyü hatırladı. Westphal genç, cesur biriymiş ve hayatın bir dizi nişan tahtası olduğuna ve onları hatasız bir şekilde delmek gerektiğine inanıyormuş. Hizmet ettiği prensin çiftliğinde İskoç dilberi Jenny'yi görmüş ve onda hayatının en önemli amacını bulmuş. Westphal yenilgi nedir bilmiyormuş. Genç aristokrat kız çok geçmeden onu fark etmiş ve sevmiş. Gizlice nişanlanmışlar ve birbirlerine yeminler ederek ayrılmışlar. Jenny onu bekleyeceğine, Westphal ise tüm engelleri yok edeceğine söz vermiş. Mütevazı posta müdürünün oğlu o zamanlar bir baronun kızına uygun değilmiş. Philip Westphal'ın olağanüstü özellikleri, cesaret ve savaş bilgisi onun kısa sürede eve dönmesini sağlamış. 15. Ludwig'in mareşalleriyle savaşta Almanya sınırındaki operasyonları yürüten Braunschweig prensi onu kendi gizli sekreteri ve askeri danışmanı olarak görevlendirmiş. Westphal'in stratejik planları, büyük düşürme ve düşmanın her hareketini hesaplama konusunda o dönemdeki en iyi stratejistlerin planları kadar iyiymiş. Westphal öylesine çok yükselmiş ki kendi prensinin merkez komutanlığının başına gelmiş. Fransızlara karşı öylesine başarılı savaşmış ki İngiliz kralı onu orduda komutan yardımcısı yapmayı düşünüyormuş. Westphal reddetmiş. Sadece sevdiği kız için ona verilen asillik unvanını kabul etmiş. 1764 yılında posta müdürünün oğlu Braunschweig prensliğine yaptığı paha biçilmez hizmetlerinden dolayı baron unvanını almış ve Westphal'in ismini kullanmaya başlamış. Bir yıl sonra Jenny Pitaro ile evlenmiş. Kocasının ölümünden sonra da yaşamış olan Jenny Pitaro, çocuklarına aile mücevherlerini, Argill'lerin işaretini taşıyan gümüş takımları, ayrıntılı olarak yazılmış soy ağacını ve cesur atalarının hayat hikayesini miras bırakmış. Ağır ayak sesleri ve tok bir erkek sesi geçmişin hikayelerini dağıttı. Ludwig von Westphalen kızının odasına girdi. Her zamanki yarı dost, yarı baba samimiyetiyle elini delikanlının omuzuna koyup onu bir Omeros şiiriyle selamladı. Prusya hükümetinin danışmanı, yaşına rağmen yaşama sevinci dolu, sağlıklı ve dost canlısı biriydi. Karl babasını hatırladı ve bir anda yüreğine hüzün çöktü. Hadi bana bir iyilik yap ve en büyük oğlumun eğitim ve eşitlik konusundaki gerici, kral mahşeti gibi ütülenmiş fikirleriyle nasıl başa çıkmam gerektiğini söyle. Biz öyle bir noktaya geldik ki tartışmayı düelloyla sonuçlandıracağız. Ferdinand Trier'e yerleştiğinden beri onunla durmadan tartışıyoruz ve ne kadar da garip olursa olsun Berlin büyükleri benim değil onun fikirlerini onaylıyor. Ferdinand beni kariyerde çoktan geçti. Oysa onun sosyal konulardaki fikirleri ancak orduya yakışır. Almanya'da özgür düşünme ruhunu öldürme hakkına sahip olmadığımız doğru değil mi Karl? Eğer o olmazsa milletimiz sakat kalır. Biz zaten tüm Avrupa'dan geri kalmışız ve kendini beğenmiş vahşilere benzemişiz. Uygar halklar arasında kendini beğenmişlik daha çok Almanlara ait. Ludwig konuşurken postadan yeni gelen İngiliz gazetelerinden oluşan kocaman paketi çıkarıyordu. Babasının arkasından odaya Ferdinand girdi. Marx'la vurgulu, soğuk, neredeyse düşmanca selamlaşıp arma işlenmiş tütün tabakasını çıkartarak kenarları altın işlemeli abanos piposunu doldurmaya başladı. ''Sevgili baba, sen Almanya'yı tehdit eden büyük tehlikeyi tüm boyutlarıyla göz önünde bulundurmuyorsun.'' diye sürdürdü daha önce başlattıkları konuşmayı. Napolyon'un yeğeni yeni bir hareketin başında duruyor ve Strasbourg'daki başarısız deneme onun Temmuz monarşisini deviremeyeceği anlamına gelmiyor. ''O zaman Prusya sınırlarında düzenbazlarla karşılaşacak yine.'' diye ekledi ihtiyar Westphalen oğlunu taklit ederek. ''Kesinlikle.'' Ve böyle bir zamanda liberallerin boş gevezelikleri düşmanın işine yarayacak. Bu da demektir ki onu kralımıza ve bayrağımıza ihanet sayarak ortadan kaldırmak, yasaklamak gerekiyor. İşte size sopa mantığı diye isyan etti Ludwig. Bu küçük alınlı memur çok iyi bir konum elde edecek diye düşündü Karl, ihtiyar Westphalen'in isyanını paylaşarak. Finans durumu ve Afrika'da Abd el-Kader'i yenmek Louis Philippe güç kazandırdı. Bu yüzden Prusya ordusu rahatça dolaşabiliyor lejyonlarında diye devam etti düşünmeye. Ama oradakilere sadece ama yine de ufukta savaş görünmüyor demekle yetindi. Sonra da sallanan koltuğa oturmuş olan gizli danışman Ferdinand'ı fazladan bir tek sözcük veya bakışla şereflendirmeden zevkli bir sohbete daldı. Sohbet sevgili Trier'in sınırlarını binlerce kez aştı. Ludwig Westphalen İngiliz gazetesi tomarını sabırsızca karıştırmaya koyuldu. Almanya ve Fransa'daki olayları takip ettiği kadar İngiltere'deki olayları da takip ediyordu ve onlar hakkında sohbet etmekten hoşlanıyordu. Her zaman olduğu gibi dünyadaki olaylar farklı çıkarlar temelinde gelişiyor. Gezip dolaşıp kendi avlundaki ağlara düşmek değil onları görebilmek gerekiyor diyordu ihtiyar. Elindeki gazetelerle küçük odada volta atıp kızgın kızgın oğluna bakarak. Boyalı zemin uzun ve sakin adımların altında gıcırdıyordu. İnce raflar sallanıyor, pencerenin tülü titriyordu. Karl ve Westphalen Avrupa olaylarına göz gezdiriyorlardı. Fransız kamerasındaki ve İngiliz parlamentosundaki üyeler yeni değildi. Odilon Barot, Thiers ve Guizot, Meksiko ve La Plata'nın ağzındaki işgalci askerlerinin çekilmesini istiyorlardı. Oraya Fransız vatandaşlarının haklarını koruma bahanesiyle gönderilmişlerdi. Bunlar hükümetin güçlü düşmanı diye şaka yapıyordu Westphalen. Çok da yorulmazdırlar. Çünkü özgürlük savaşçısından ziyade görev arayıcılarıdır. Yine açtı gazeteyi. İngiltere'de işçilerin isyanı artıyor. Elde edilen kötü hasılatlar, ekmek vergilerine ve serbest ticarete karşı isyanı doğuruyor. Manchester isyan ve hareketlerin odak noktası olmaya devam ediyor diye konuşuyordu kesik kesik. Victoria tahta çıkalı bir yıl oldu diye hatırladı. Üzerinde kraliçenin portresi olan kalın Times'ı açarken. Şimdilik o Vic'leri rahatsız etmiyor. Odaya Jenny girdi. Üzerine kurdele bağlanmış bir sepette Shakespeare'in kitabı ile taze çilek getirmişti. Ferdinand gösteriş yaparak kalktı. Havalı havalı vedalaştı. Odadan dimdik çıkarken de eşikte alaycı bir tavırla ''Goodbye family, bukolik bir gösteri olacağını seziyorum.'' dedi. Hiç kimse dönüp de ona bakmadı. ''Babanın yerinde olmak isterdim. Sen benim en iyi oğlumsun.'' dedi Ludwig von Westphalen yumuşak iyi niyetli bir şekilde iki elini Karl'ın omuzlarına koyarken. Karl cevap vermedi. Sözcükler gereksizdi. Bahçede açılan asma yapraklarıyla sarılmış bankta Marx sözcükleri yutarak ve biraz da kekeleyerek hızlı hızlı konuşuyordu. Bu da onun çok heyecanlı olduğunu gösteriyordu. Yakınların ve yabancılar, bu kavramlar ne kadar belirsiz ve ne kadar yanlış kullanılıyor. Babamın ölümünden sonra benim yakınlarım, sen ve çoktan beri baba gibi sevdiğim Bay Westphalen oldu. Annem, Karl kötü bir şey söylememek, hakaret etmemek için durdu. Kan bağlarıyla bağlı olduğun insanlar bazen sana ruhen uzak oluyor ve buna karşılık yabancılar arasında yakın insanlar bulabiliyorsun. Ortak sempatiler, hedefler, işte bu belirlemelidir aileyi. Ama yine de anne ve baba bu konuda istisnadır diye karşı çıkmaya çalıştı Jenny. Karl'ın sözlerindeki bu aşırı sinirlilik onu rahatsız ediyordu. Brüken gazete 664 benim için artık yok. Sadece kız kardeşlerime acıyorum. Bugünlerde annem yerli pazarın yanında yeni bir eve taşınacak. Babamın ölümünden sonra ailemiz dağıldı. Zavallı Herman pek fazla yaşayamayacak. Umarım kız kardeşlerim de eninde sonunda kendilerine birer koca bulurlar. Daha fazlasına da ihtiyaçları yok. Bundan böyle tüm Trier'de Roma sokağındaki bu ev benim için kutsal olacak. Sadece iki insanı tüm kalbimle seveceğim. Hangileri olduğu konusunda bir fikrim var mı? Karl Jenny'ye yaklaştı ve ellerini uzattı. Jenny güvensiz, neredeyse içgüdüsel bir şekilde uzaklaştı. Ama Karl sabırsız ve kararlıydı. Jenny'ye ısrarlı öpücüklere cevap vermekten başka bir şey kalmıyordu. Bahçe garip bir şekilde sessizleşmişti. Kızın dizlerinde duran sepet ve kitap yavaşça yere düştü. Kraliçem, izin ver de okumaya başlayayım dedi törensel bir şekilde Kar Jenny'yi bırakarak. İkisinin de yüzü yanıyordu. Benim adıma Romeo konuşsun, benim Juliet Jenny'm. Ama bilmelisin ki ben seni Romeo'nun Juliet'i sevdiğinden daha çok ve daha içten seviyorum. Muhteşem Shakespeare bile harika bayana karşı hissettiklerimi sözcüklerle anlatmak için güçsüz. İkisi de neşeli neşeli gülüyordu. Kar kitabı rastgele açıp başladı. Romeo, bu gece ödüllendirilmeden mi uyuyacağım? Juliet, bugün daha ne ödül istiyorsun? Romeo, ben sevgi yemini ettim, sen de yemin et. Juliet, sen daha istemeden ben ettim ama zevkle geri alırım. Romeo, geri alıyorsun. Söyle sevgilim neden? Jenny kitabı Karl'ın elinden kaptı ve bir sonraki mısrayı ezbere okudu. Daha bol olup sana yine vermek için. Sen de bana, ben de olanı ver. Deniz gibi sonsuz bolluğu ve dipsiz aşkı ve sana verdikçe bana daha çok kalıyor. Mayıs bitmek üzereydi. Ağaçlar çiçek açıyordu. Mozel'in kıyılarını kan kırmızı haşhaşlar kaplamıştı. Hava aydınlanmaya başlarken Wittenbach balığa gidiyordu. Yaz yaklaşıyordu. Karl eğitimine devam etmek için Berlin'e gitti. Jenny von Westphalen, sadık nişanlısı Karl'ın ona vaat ettiği mutlu geleceği beklemeye koyuldu. Marx masasında bir yığın mektup buldu. Bruno onu hemen yanına Charlottenburg'a çağırıyordu. Bizimle birlikte olursan acın hafifleyecektir diye ikna etmeye çalışıyordu dostunu. Boyerlerin evi sivri kiremit çatılı, dar iki katlı bir evdi. Parkeli bir sokaktaydı ve çevresinde avlu yoktu. Çiçek açmış kartal tırnakları evi ince yeşil bir ağla çevriliyordu. Beyaz çiçekleri baharda açmaya başladığı zaman tuğlalar bile keskin ve tatlı kokuyordu. Çiçek yaprakları merdivenin üzerine kar taneleri gibi düşüyordu. Sokaktan dükkana iki basamak vardı. Uzun demir bir tabela burada tütün satıldığını gösteriyordu. Müşteri olmadığı zaman ihtiyar bayan Bauer dükkanın kapısının önünde açılır kapanır küçük bir sandalyeye otururdu. Örgü örer veya kocası ve oğullarının çoraplarını yamardı. Çoraplar kocamandı. Koyu renk yünden yapılmışlardı. Tütün dükkanının sahibi çorapları sevgiyle yamar ve yamaları özenle düzeltirdi. Bayan Bauer tütün tartarken ve puro sararken çoraplar onu sandalyenin üzerine dizilmiş bir halde beklerdi. Aslında her zaman dükkanda da evde de gereğinden fazla iş vardı. Üç oğlu ve ihtiyar kocası sürekli bakım istiyorlardı. Ama eğer bunlar olmasaydı ninenin hayatı çok üzünlü ve anlamsız olurdu. Ancak bayan Bauer kalbini tamamen ailesine veriyorsa da düşünceleri her zaman tütün dükkanına aitti. O doğuştan bakkaldı. Ticaret kanında vardı. Müşteriyi ikna ederken doğanın kendisine verdiği güzel konuşma yeteneği ortaya çıkardı. İlk oğlu Bruno da ondan almıştı bu yeteneğini. Tüm tütün cinslerinin özelliklerini bilen bayan Bauer en azılı tütün düşmanını bile ikna edebilirdi. Sömürgelerden gelen puroların mütevazi Avrupa pürolarına üstünlüklerini anlatırken ona ilham geliyordu. Kendisi tutumluluğundan dolayı enfiyenin en ucuzunu kullanırdı. Bazı tecrübeli insanlara göre enfiye bağırsakların çalışmasını hızlandırıyor ve hastalıklardan koruyordu. Charlottenburg'da oturanlar insanın tütünle kolera ve göğüs hastalıklarından korunabileceğine inanıyorlardı. İhtiyar bayan Bauer bundan kesinlikle emindi. Gri elbisenin cebinde duran tütün tabakası ihtiyar Bauer tarafından yapılmış ve bol bol süslenmişti. İhtiyar Bauer porselen üzerine çizim yapıyordu. Karısının isteğiyle ince kapakların üstüne oğullarının portrelerini, tütün bitkisi ve çam ağacına benzeyen sarı bir palmiye ağacı çizmişti. Puro kutularının ve tütün paketlerinin arasına porselen pudeller dizilmişti. Ama Charlottenburglular Bauer'in yaptığı eski bardak ve bibloları nadiren alıyorlardı. Dükkanın dışında eve ait bir de basım yeri vardı. Onu Egbert yönetiyordu. Ona baskı makinelerini üniversitenin teoloji bölümünden aldığı ilk maaşı ile Bruno almıştı. Bauer'lerin yassı evlerinin tüm alt katı tütün ve basım işleri arasında eşit paylaştırılmıştı. Burada verimli ve faaliyet dolu bir yaşam sürerken yukarıda sahiplerin sıcak evinde hayat daha farklıydı. Orada da dükkanı ve basımı andıran tek şey galiba doymak bilmeyen tiryakilerin tütün dumanlarıyla masaların rafların üzerinde duran çok sayıda kitaptı.